Ayrım 5.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Yunanlı bizle Yahudi'yi ayırmadan o topraktan kovmuştur. Biz Türk olarak çekilmedik. Balkanların karmaşık insanları olarak oradan çekildik. Ama bizim karşımızdaki sadece Yunan'dı. Şu anda Ermeniler Ermeni milliyetçiliğini Türk düşmanlığı üzerinden kuruyorlar. Yunanlı Yunan milliyetçiliğini Türk düşmanlığı üzerinden kuruyor. Bugün Kuzey Irak'ta Barzani Türk düşmanlığı üzerinden kuruyor. Bütün bunlar bir ırk ve kavim olduğu için bizi de ırk ve bir kavimmiş gibi tanımlıyor ve cümleler de böyle kuruluyor. Bu büyük bir yanlıştır, aldanmadır. Bizim gençlerimiz ve aydınlarımız da düşmanın oluşturduğu bu yanlışlara bilmeden cahilane katılıyor. Bizim hesabımız şudur. 1850 küsürlü yıllarda İngiltere Hindistan'ı aldı. Cezayir'i 1830'da Fransızlar aldı. Yunanistan 1830'da elden çıktı. Rusya Orta Asya'ya 1860'larda geldi. 1870'lerde Gazi Osman Paşa ile Balkanlardan aşağı indi. Bunlar büyük parçalardı. Bu parçaları 100 yıl topladılar ve 1. Dünya Savaşı geldiğinde İngiltere Orta Doğu'da Suriye'yi, Irak'ı icat etti. Mekke Şerifi Faysal'a bir yer verdi ve sınırlar çizdi. Fakat 19. asır aynı zamanda arkeoloji çağıdır. Özellikle batıda, Almanya'da başladı bu çalışmalar. Bir takım kavimler için Orta Asya'ya gidip kök araştırmasına başladılar. Gittiler Farslara, dediler ki siz Pers İmparatorluğu'nun torunlarısınız. Oysa bugün Fars milliyetçiliği Farsça üzerinden gelişir, kavim üzerinden değil. Gazneli Mahmud Firdevs'i çağırır ve ona Şehname'yi yazdırır. Selçuklu'nun dili Farsçaydı. Mesnevi ortadadır. Bir dönem sonra Selçuklu Türkçe konuşmaya başladı. Biz Türkler Fars dilinden hiçbir zaman rahatsız olmadık. O edebiyatı 17-18. yüzyıla kadar şairlerimiz övünçle kullandı. Ama bir zaman sonra İngilizler geldiler ve dediler ki siz Farssınız. Bize de geldiler, siz Ergenekon'dan çıktınız. Bir etnik kavime gönderme yaptılar. Biz de kandık, inandık. Sonra hepimiz milliyetçi sınırlarla mayınlarımızı döşedik, binlerce yıl birbirine karışan insanlar artık birbirinin yüzüne bakmamaya, hatta düşmanlıklar edinmeye başladı. Aynı kültür, aynı makam vardı oysa. Mısır'da da, İran'da da aynı saz, aynı ut çalınıyor. Aynı ilahileri dinliyoruz ve aynı pazarlarda karışmışız birbirimize. Batının tanımları ve tarifleri 100 yıl içerisinde bizi milli kafeslerin içine doğru sürükledi. Bu sadece burada oluşmadı. Bu düşmanlaştırma dinde de, kültürde de oluştu. Bizi kargalar gibi ayrı kafeslere koydular. Tarihsel dokümanlar, belgeler bulup bunlarla düşmanlığımızı daha da pekiştirdiler. Saddam'a da siz Hammurabi'siniz, Mezopotam'sınız, Asur'sunuz demeye başladılar. Yani Müslüman kardeşlerine uzak bir din oluşturmaya başladılar. Bu formül tuttu. Birinci Dünya Savaşı'nda bu büyük ayrışma yaşatıldı. 19. yüzyılda Hindistan, Cezayir, Yunanistan, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya, Ruslar, İngilizler ve Fransızlar tarafından çökertildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa yeni bir birliğe doğru gitti. Berlin Duvarı da çöktükten sonra baktık ki danayı çoktan kesmişler, kuşbaşı çekmeye çalışıyorlar. Artık bir şehri iki parçaya, bir bölgeyi yedi parçaya ayırmaya çalışıyorlar. Markalarla diktatoryal ilişki. Doğu topraklarındaki o tarihsel uyum tıpkı bir orkestranın muazzam koordinasyonu gibi bütün parçaları bir arada tutan bağlar yazık ki Batı tarafından bozuldu. Örneğin büyük şehirlerimizin, Kahire'nin, İstanbul'un, Şam'ın, Kudüs'ün büyük İpek yolu olmaktan çıkmasının tek sebebi Ümit Burnu'dur. Batılı tüccarlar Ümit Burnu'nu keşfettikten sonra bizim yollarımız iptal ediliyor ve mallarını doğrudan Hindistan'dan alıyorlar. İpek yolları iptal edildikten sonra bizim şehirlerimizdeki mesleğe dayalı loncalar ve lonca sistemi çöküyor. 18. yüzyılda onlar da büyük şehirlerini Ceneviz'e, Venedik'e, Amsterdam'a taşıyorlar. O saate kadar batıda şehir devletleri ön plandaydı. Bir zaman sonra doğudan taşınan bu kaynakların batıda bölüşüm kavgası başladı ve bu bölüşüm kavgasıyla ulus devletler oluştu. Bizim aydınlarımız tarihe bakarken batının geliştiği, büyük şehirler inşa ettiği bu son 180 yıllık tarihini, sosyoloji, iktisat tarihini okuyorlar. Çünkü akademi bunların eğitimiyle müfredatını şekillendiriyor. Doğu şehirlerini 1800'ler itibarıyla dünyanın en kalabalık, en şaşalı şehirlerinin bizim şehirlerimiz olduğunu genç Türk aydınları bilmiyor. 180 yılda bu şehirlerimiz düştü. İpek yollarını, kervanları kaybettik. Ne oldu? Seri imalat üretimi hızla artışa geçti. Sentetik ürünler, sentetik kimya devreye girdi. Mesela muşamba geldi. Kumaş gitti. Bir de aynı mal her pazarda satılmaya başladı. Her mal Ümitburnu'nda da Hindistan'da da satılmaya başladı. Mesleklerin tarifleri değişti, yollar değişti, şehirlerin önemi değişti ve Batı doğudan taşıdığı madenleri ulus birliğine doğru yola çıkarttı. Onlar ulus birliğine doğru yola çıkarken biz de imparatorluklarımızın çöküşüne şahit olduk. İpek yollarını kuran insanlar mallarını karşılaşmayla satıyorlardı. Her malı getiren insanı tanıyordu. Yüz yüze görüşme vardı bu çarşılarda. İşte modern toplumun alışveriş trafiği kapitalizmi oluşturdu. Kapitalizm şu demektir. Tanımadığın fabrikaların sahibisin. Afrika'da ya da Hindistan'da fabrikan var. Ya da bilmediğin mesleğin sahibisin. Salça yapmayı hiç bilmiyorsun ancak bastırıyorsun parayı, fabrikanda salça yapılıyor. Kapitalizm aynı zamanda spekülatif para hareketlerine sahip olabilmektir. Yani borsada para sahibi olabiliyorsun. Senet alıp veriyorsun. Bunlar nakit paralar değil. Cebinde altın, para yok. Ama modüler olarak bir değere sahip olabiliyorsun. Bütün bunlar pazarın işleyişini, alışverişin şeklini bozdu. Kapitalizm acaba ekonomi midir? Bu tarihin en büyük sorularından biridir. Ekonomide bir mübadele, yüz yüze görüşme vardır. Sadece senden mal almam, dilini de, türkülerini de öğrenirim. Senin Hindistan'dan getirdiğin bir adete, bir geleneğe de şahit olurum. Yani ekonomi aynı zamanda karşılaşmalardır. Bütün pazarlar karşılaşma için kurulmuştur. Köylü başkasıyla da soğanını pazara indirebilir ama birkaç tane adam göreyim diye kendisi inmektedir. Çünkü insan şehirde başkalarını görmek ister. Yoksa bütün dünya köylerde kurulurdu. Herkes inzivaya çekilirdi. Küçük evlerinde yaşar, pazara inmez, birbirlerinden nefret ederlerdi. Demek ki insanlar birbirini görmek istiyor, şehre iniyor. Çarşı buna bir nevi vesile oldu. Binbir Gece masalları buna çok güzel örnektir. Bağdat'ın, Kudüs'ün, Şam'ın kalabalıkları, o kalabalıklar içerisinde içine girip kaybolacağın labirent gibi kapalı çarşılar. Bin çeşit insan görüyorsun. Bugün hala öyledir. İstanbul'a gittiğinde de bin çeşit insan görürsün. Pazarlar bize çok çeşit insan görme, onlarla tanışma ve kaynaşma şansı verir. Dilleri, türküleri, tanışma ortamları. Bizzat bir kızı görüp evlenebilirsin burada ama buna karşılık kapitalizm seni üreticiyle karşılaştırmıyor. Sadece markaları görüyorsun. Markalarla senin aranda diktatöryel bir ilişki oluşuyor. Beynini yıkıyor senin ve sen gidip o malı alıyorsun. Ama malı üretenleri hiç tanımıyorsun. Bu yüzden batıdaki büyük şehirler marka üretir. Ama doğudaki şehirler karşılaşmanın olduğu şehirlerdir. Bugün bir buzdolabını kim üretti? Bilmiyoruz. Ama geçmiş zamandaki bir dolabın, bir ceketin kim tarafından üretildiğini adıyla sanıyla iyi biliyorduk. Marka güvenliği, sanatkarlık hepsinin anlamları çok değişti. Markanın, alışverişin tanımının değişmesi demek, şehirlerin niteliğinin değişmesi anlamına gelir. Yani son 200 yılın büyüttüğü Amsterdam, New York, Londra ile Kahire'nin, Şam'ın, İstanbul'un şehir niteliği çok farklıdır. Kahire'deki, Şam'daki insanlar pazarda buluşmuş insanlardır. New York'ta ise sadece markaları buluşmuş, birbirini tanımayan insanlar vardır. Nitekim birbirini tanımayan insanlar da yataklarını ayrı sererler. Böyle bir insan türü var işte kapitalizmde. Malları piyasada, kendisi Dubai'de. Sibirya'da tek başına yaşıyor. Bu da yeni ekonomik ilişkilerin oluşturduğu insan türü. Bu insan türü bireysel insan hakları istiyor, bireysel bir hukuk istiyor. Oysa bizim şehirlerimizde o kargaşada birbiriyle tanışan, görüşen, bayramlaşan, kız alıp veren, türkülerini bilen, kısacası sıcak temasla bir araya gelen insanların demokrasi, özgürlük, hayat anlayışı kaynaşmadan doğuyordu. Cemaat olmayı, birlikte ibadet etmeyi, sokaklarda kalabalık olmayı seviyorduk. Doğu şehirlerinin kalabalığında ya da kapalı çarşılarının esrarengiz labirentlerinde bir gün içinde karışmanın ve kaynaşmanın getirdiği mutluluk, kaostan doğan bir aynilik vardır. Bin çeşit insan, bin çeşit labirent demek. Bugün bir Çerkez'den bin çeşit hayat hikayesi öğrenirsiniz. Boşnak'tan da öyle. Ancak diyelim ki Londra'da sadece malları gören insanlar var. Görmediği insanlarla arasına mesafe koyması kolay. Çünkü tanımadığın insana düşman olursun, küstahça davranırsın. Alışveriş yaptığın insandan bir parça alırsın, bir yüz, bir ifade, onunla konuşmak, birebir görüşmek. Demokrasi bu kolaylıktan doğar. Oysa Batı, insan daha tanışmadan tanışmanın hukukunu ortaya koyuyor. Ben seninle tanışacağım diyor. Tanışırken sen bana şöyle bakacaksın, sen bana 1 lira vereceksin, ben sana 1 lira vereceğim diyor. Daha tanışmadan anlaşmaya çalışıyor. Batı topraklarındaki şehirler tanışmadığı kültürlerle anlaşmanın hukukuyla oluştu. Bizim şehirlerimiz ise tanışan, kardeş olan, cemaat olan, evlenen, birlikte türkü söyleyen insanların hukukuyla, yüzleşmesiyle oluştu. Bu da son 200 yılın şehir niteliğiyle ondan önceki şehirlerin niteliği arasında korkunç farkların olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlığın bu son 200 yılda oluşturduğu New York, Londra gibi şehirlerde mültecileri ve dışarıdan gelenleri varoşa mahkum eden, düşmanlaştıran anlayış modern kapitalist ilişkilerle oluşuyor. İnsanlığın karakterine aykırı bir durum bu. Çünkü herif uzaya gidiyor ama sokağında yürüyemiyor. Sokağında bir Arap geziniyormuş. Oysa biz çeşitli insanlarla sokakta yürümenin bir zevk olduğunu düşünüyoruz. Ama onlar tanımadıkları için ürperiyorlar. Yabani gibi görüyor, adeta ormandaki bir ayı gibi bakıyor. Çünkü çok karşılaşması yok. Tarihin en çok karşılaşması Kahire'de, İstanbul'da, Şam'da oldu. Milyonlarca hacı, milyonlarca kervan Babil Kulesi'nde olduğu gibi karıştı, kaynaştı, yüzleşti. Karşılaşma çok olunca tecrübe de çok olur. Ama Batı'da bütün bu tecrübeler kağıt, hukuki formlar, hukuki metinler üzerinden gerçekleşiyor. Tanışmamış, görüşmemiş ama bizimle anlaşmaya çalışıyor. Batı'nın bugün yaptığı özgürlük ve demokrasi tarifleri, tanışmadığı ve kaynaşmadığı, aynı sokakta yürümediği insanlarla aynı şehirde oturma protokolüdür. Bizse binlerce yıldır oturduğumuz insanlarla bir hukuku zaten oluşturduk. Oluşturduğumuz bu kültürü şimdi yazılı kağıda geçireceğiz. Bunun en güzel örneği şudur. Avrupa birlik yapmak için 100 yıl daha uğraşacak, bizse Suriye ile kapıları açtığımız zaman otomatik olarak birlik olacağız. Çünkü aile geleneklerimiz, yüz yüze gelmişliğimiz, tanışıklığımız var. Karakterlerini ve huylarını biliyoruz. Onlar da bizi biliyor. Çok önemli bir ayrıntıdır bu. Hijyen olmanın diktatörlüğü. Entegrasyon. Batı, dışarıdan gelen Araplara, Müslümanlara teröristler olarak bakıyor. Bu son 10 yılda oturmuş bir kavram. Bir Arap göründüğü zaman ona canlı bomba gözüyle bakılmaya başlandı. Yani neredeyse uzaydan gelen bir yaratık, ülkelerini istila etmiş gibi kitlesel bir paniğe doğru gidiyorlar. Oysa dünya insanlarının, ulus insanlarının, Orta Asya insanlarının filmleri, arkadaşlıkları, vefa, şükür ve dostluk ilişkileri belgesel filmlerle anlatılmış olsaydı Batı'da bu korku olmazdı. Peki Batı bunu niçin ihmal etti? Batı bu topraklara hep egzotik, macera olarak baktı. Ama bir hayatın içinde bunları kabul etmedi. Batı sinemasıyla kendini anlattı. Kendi karakterini, hırslarını, sevinç ve aşklarını anlattı. Kendi dışındaki üçüncü dünyaya tuhaf ölçülerle baktı. Yani hayatın içine sokulmayacak, sadece seyredilecek. National Geographic dergisinin gözüyle yani. Bu tarif Batı'nın bilinçaltında oluştu. Hala üçüncü dünya insanlarına öcü gibi bakmalarının arkasındaki sebep sinemasıyla, kültürüyle kendini çok ön plana çıkarıp başkalarına insan olarak bakmamasıdır. Şii, Sünni, Afrikalı, Çinli. Onlar içinse kendi etnik tarifleri var. Bu bakış açısını son 100 yılda oluşturdu. Bu büyük korkunun üzerine El-Kaide gibi terör girince kitlesel paniğe kapıldı. Oysa Batı'nın 200 yıldır büyük limanları var. Bu insan trafiğine, insan kaynaşmasına çok elverişli. İnsan kaynaşmasının zenginliğini Latin Amerika'da, belki bir parça İspanya'da görebilmek mümkün. Ama New York'ta ya da Paris'te görmekse pek mümkün değil. Hemen dışlıyor, hayatın dışına koyuyor ve bir duvar örüyor. Dışarıdan gelenler için onunla ne yapacağım diye soruyor ama onunla nasıl kaynaşacağım sorusunu sormuyor. Entegrasyon üzerine yüzlerce çalışma yapılıyor. Entegrasyonda ortaya çıkan sonuç şu. Dışarıdan gelenler bizim müziğimizi, bizim sinemamızı öğrenmiyor, bizim gibi davranmıyor.
Ayrım sonu.